Ayrım 27. Diriliş, Mahşerin Galibi, Cavit Kırcı. Sayfa 277. Müezzin efendilerin okuduğu ve kulaklarımızı okşayan sabah ezanıyla uyandığımızda, tatlı bir huzuru bağrında taşıyan bir sabahın ilk vaktinin içinde güne başladık. Babamla Beyazıt Camii'nde kıldığımız namazdan sonra Cağaloğlu yokuşundan aşağılara doğru yöneldik. Amacımız bir sabah çorbası içip Samiha Hanımların evine gitmekti. Beyazıt sokakları, Cağaloğlu tarafları bundan 10 yıl önceki günlerini aklıma getirdi. Balkan muhacirlerinin acıklı hallerini, meserret kahvesi önünde yaşadığım tethişi ve dövülenleri, ihtilal kargaşalarını... Şimdi ise bezgin esnaf suratları arasında ama huzurlu bir yer olmuştu payitahtın daima yorgun olan bu meydanı. Karnımızı doyurduktan sonra vaktinde ilerlemesiyle münasip bir zaman olarak gördüğümüz bir saatte Samiha Hanımlara gittik. Bir vakitler ayaklarımın titreyerek ilerlediği bu eve yıllar sonra gelişimde yine içimi sıcak duygular kaplasa da artık yılların kattıklarıyla o uçarı duygular daha bir ayakları yere basan bir hal almıştı. Dış kapının tokmağını 3 kez vurduk. İlkinde ses gelmedi. İkincide "Kim o?" diye bir ses geldi. Yıllar sonra duyduğum ve yılların yorgunluğu içine sinmiş vaziyette çatallaşmış olan bu ses Samiha Hanım'ın sesiydi. Kendimizi tanıtınca Samiha Hanım kapıyı açtı. Gözlerindeki şaşkınlıkla ve sesindeki titreme ile bizi buyur etti. Belki bana öyle geldi ama bana özlemle, babama ise merakla bakarak bizi içeri aldı. İçeride pencere kenarında bulunan bir sedirin üstünde oturan annesinin yanına götürdü. Bizi görünce ayağa kalkan annesi beni tanıdığı için tebessümle "Mehmet Cemaloğlu Ali Bey evladım hoş geldin" diye bizi karşıladı. Harbe gidenlerin çokluğu İstanbul için diğer şehirler kadar olmasa da işgal yıllarında nice şehitleri işgalcilerin zulümleriyle vermiş olan ahali şehitliği, kaybolmayı ve gaziliği diğer şehirler gibi kanıksamıştı. Bu kanıksanmışlık içinde benim sağ salim ve tek parça olarak burada bulunuşum onları mutlu etmişti. Oturduk, kısa bir hasbihal ettik. Ardından mevzu doğrudan başımdan geçenlere geldi. Olanı biteni anlattım. Sonra da sıra onlara geldi. Benim milli mücadeleye katılışımdan beri Samiha Hanım'ın diğer kız kardeşleri evlenmişti. Birisi zaten eşini kaybetmiş ve eskiden katip iken sonradan yorgancılık yapan birisiyle evlenmişti. Diğer ikisinden büyüğü bir harp gazisi Nalbant ile ötekisi de Karaköy'den Eminönü'ne yolcu ve yük taşıyan bir sandalcı ile evlenmişti. Asıl merakımız olan Samiha Hanım'ın vaziyetiyle ilgili herhangi bir malumat ortaya çıkmayınca da babam sözü daha fazla uzatmadan olması gereken yere getirdi. Öncelikle uzak yoldan geldiğini, bana itimadının tam olduğunu ve ömrü hayatında ilk kez İstanbul'a gelişinin yalnızca bu amaçla olduğunu söyledi. Merak ve heyecan içinde onun sözlerini dinlerken belki de bana öyle geldi ama sanki Samiha Hanım'ın da aynı ruh hali içinde olduğunu sezinledim. Her biri bir roman uzunluğunda gelen bu cümlelerden sonra babam o malum girizgahı yaptı. "Efendim, kıymetli hanımefendi, pek muhterem kızınıza oğlum için Allah'ın izni ve peygamberin kavliyle talibiz." Bu talepten sonra odada kısa bir sessizlik oldu. Anne kızın birbirine kısa bir bakışmasından sonra Samiha Hanım başını dik tutarak sessizce bekledi. Annesi sözü aldı. "Beyefendi, bu nazik davranış ve talebinizle bizi mutmain ettiniz. Mehmet Cemaloğlu Ali Bey oğlumuzu eski zamanlardan beri tanımanın bahtiyarlığındayız. Rahmetli efendinin hastalık ve nekahet dönemi de dahil her zor devremizde yanımızda oldu. Onun resmi sıfatları bizim için öncelikli bir mana taşımaz. Zira Mehmet Cemaloğlu Ali Bey oğlumuzun biz öncelikli insani yönünü tanıdık. Bir ömür boyu sürecek hayat arkadaşlığı için mutlaka bu husus fevkalade önemlidir. Lakin takdir edersiniz ki yıllar sonra karşımıza çıktınız ve bir anda bizi de şaşkına çeviren bir talepte bulundunuz. İstirhamımız odur ki bize muayyen bir süre kadar düşünme fırsatı veriniz." Bu diyalogdan birkaç gün sonra aynı yerde hemen hemen aynı vaziyette aynı kişilere diğer kız kardeşler ve büyük enişte eklenmiş olarak tekrar aynı mevzuyu konuşmaya başladık. Samiye Hanım'ın annesi birkaç kelam ettikten sonra sözün tamamlanmasını Samiye Hanım'a bıraktı. Pek muhterem efendim, merhum babamın vefatından sonra girmiş olduğunuz hayat mücadelesi Mehmet Cemaloğlu Ali Bey tarafından muhakkak olarak size anlatılmıştır. Hiç şüphemiz yoktur. Geçirmiş olduğumuz badireler bu memleket ortalamasındaki insanların başından geçenlerden aslında çok da farklı değildir. Memleketimizin neredeyse son 15 yılı acı, ıstırap, kan, gözyaşı, fakirlik kelimelerinin en çok iç içe geçtiği yıllardır. Biz de kendi nasibimize düşeni aldık. Bendeniz merhum babamın beni Endas Mektebi'nde okutmasının bahtiyarlığını yaşadım. Bana göre tahsil almam bir bahtiyarlıktır. Lakin yaşadıklarımı ve üstlendiğim mesuliyetim nedeniyle yaşadıklarımız, memleketimizin rahat düşkünü kadınları muhakkak yaşamak istemezlerdi. Bunları size anlatmak istiyorum. Zira talip olunan kişi benim. Takdir edersiniz ki bir kızı 1000 kişi ister ama bir kişiye yar olur. Benim de birçok talibim oldu, hepsini reddettim. Bu reddedişlerimin temelinde taşıdığım mesuliyetler baş amil oldu. Mesuliyetlerim ise bana göre yalnızca ailem değildi. Merhum babam ömrünü tam ve kamil bir Müslüman olarak yaşamak istedi. Neticede vardığı nokta ancak benimle uyandığı şekliyle cehaletin milleti ve memleketi getirdiği hali görmüş olmasıydı. Hali vakti yerinde bir tüccar olarak beni okuttu. Memleketimizde kız çocuklarının ancak gidebilecekleri en üst mektep olarak muallim mektebine göndermek niyetindeydi. Olmazsa beni ecnebi memleketlere dahi gönderme azmindeydi. Babamın bu niyetini yalnızca ben biliyordum. Babamı tanıyanların tahsil için dahi olsa ecnebi memleketlere evladını göndermesini yadırgayanlar olabilir. Lakin o iyi niyetli ve halis bir insan olarak cehalet batağından insanların çıkması taraftarıydı. Bir kız çocuğu için babası çok mühim bir insandır. Ben babamı çok sevdim. Aldığım tahsilin hakkını da bu nedenle vermek istedim. Aldığım tahsil babam ile olan bağımda bir mesafe oluşturdu. Lakin muhabbet bağım asla kopmadı. Tahsilimin ve yaşadıklarımın tesiriyle siyasi fikirlerim de oldu. İşgal yıllarında tevkif edildim. En fena muamelelere refa görüldüm, yadırgamadım. Başkalarının emrinde bir idare altında hür ve müstakil olmayan bir memleket, evlatları da onur dolu bir muameleyi reva göremezdi zaten. Beyefendi, İstanbul açıklarında duran gemilerin azametlerini, işgal askerlerinin ezici gücünü bizzat müşahede ettim. Ben askerlik nedir bilmem ama o güce erişmenin de ancak medeniyet şaikası ile olacağına itimadım tamdır. Bizim de acziyetimizin özü bu medeniyet yarışında geri kalışımızdır. Öyle ki her kim ki bu medeniyet yarışında geri kalır, işte onu yerler ve yutarlar. Bu yarıştan geri kalmanın da tek bir nedeni vardır, tembellik. Kapımıza gelip de bana talip olanların çoğu bu malın yani tembelliğin alıcısıydılar. Zannediyorlardı ki memleketimize düşman askerlerini getiren o zehri ben de içmiştim. Zannediyorlardı ki ben ağzı iyi laf yapan mahir bir hanım olarak onların her türlü emirlerine amade olup minnet duyacak bir biçare olacaktım. Yok efendim, olamazdım. O zaman milletime, memleketime ihanet etmiş olurdum. İlim sahibi olmayanın, ilim sahibi olanın üzerinde hakkı vardır. Hadis-i şerifini babamdan çokça duyardım. Böylesi bir peygamberin ümmeti olarak mesuliyetimin farkındaydım. Lakin hayretim oydu ki, güya dini bütünler için benim ve bizim ilmimizin kıymeti yoktu. Aslında kimsenin ilminin kıymeti yoktu. Mutaassıplık bu olsa gerek, yani ilimsiz Müslümanlık demek olsa gerek. Ömrü ailesi ve memleketi için mücadele içinde geçmiş bir insan olarak sevdalanmak gibi bir insani hissiyata vaktim de olmadı. Arzu ederdim ki tüm mücadeleler içinde bir de sevdam olsaydı. Lakin bu insani duygunun aslında evlilik müessesesinde hoş bir çeşni olmaktan başka bir manası yoktur. Zira evlilik mesuliyetler manzumesidir. Bununla birlikte eğer birisine aşık olsaydım, O da herhalde Mehmet Cemaloğlu Ali Bey gibi birisi olurdu. Neyse efendim, bunlar benim şahsi mütalaalarım. Memleketin bana olan muhtaciyeti de, Mehmet Cemaloğlu Ali Bey'e olan muhtaciyeti de malumunuzdur. Daha doğrusu bizim gibilere olan muhtaciyet. Öyle ki Mehmet Cemaloğlu Ali Bey'in daha harp biter bitmez Bursa'ya vazifelendirilmesi başka türlü nasıl izah edilir? Bendeniz de Marif Vekaleti'ne müracaatta bulundum. İstanbul'da bir kenar semtinde vazifelendirildim. Lakin bilirim ki Bursa'nın fakir, yetim ve biçare çocuklarının da muallime ihtiyacı vardır. Samiha Hanım'ın bu manifesto gibi konuşmasından sonra kısa bir süre suskunluk oldu. Kimse bir şey söylemedi. Ben ve babam hariç herkes önüne baktı. Samiha Hanım dahi aynı vaziyette bakışlarını salondaki halıya dikmişti. Hatırladığım kadarıyla Çerkez adetlerinde böylesi suskunluklar vardı. Ne olursa olsun herkes geldiği köklerden izler taşıyordu. Yalnızca büyük enişte dik duruyor ve bize bakıyordu. Ben de babama baktım. Babam daha fazla sözü uzatmadan, "Samiha Hanım kızım, maşallahınız var. Memleket ortalamasından bahsettiğiniz üzere söze devam edeyim. Memleket ortalamasındaki hanımlarda var olmayan cesaret ve yüreklilikle konuştunuz. Lakin sözün neticesini anlayamadık." Büyük enişte başını oynatmadan hafifçe tebessüm ederek, "Beyefendi, talebiniz aslında başta Samiha Hanım'ın annesi ve kendisi olmak üzere hepimizce makbuldür. Lakin kızımız muallimelik yapmak ister. Bu husus izdivaçtan ayrıdır ama müsaade ister. Neticede müstakbel hayat arkadaşı ve babasının salahiyet vermesini memleket adetlerine göre almak ister." İlahi kızım, derdin bu muydu? Bizler cehaletin ve harbin bunca yıkıcılığını gördükten sonra senin bu haklı ve mükemmel arzuna mı hayır diyecektik? Aile arasında gerçekleşen bu törende ailenin en büyük erkeği Enişte Bey'in de şehadetinde Valide Hanım'dan Samiha Hanım'ı istedik. Allah'ın emri ve Peygamber Efendimiz'in kavliyle söz kestik. Memlekete hemen telgraf çektik. Bir ay sonra oradaydık ve düğün yapacaktık. Ancak bu süre içinde hazır olacaktık. Marif Vekaleti Samiha Hanım'ın talebini mazur ve münasip buldu. Evlilik akdi gerçekleştikten sonra Bursa Marif Müdürlüğü'ne verilmek üzere bir mektup yazıp bizzat İstanbul Vilayeti Marif Müdürü'nün el yazmasıyla bir resmi mektup aldık. Birkaç gün sonra da beraberimizde büyük enişte, abla, Samiha Hanım ve annesiyle babam ve ben, beni yıllar önce İstanbul'a getiren Gül Cemal vapurunun yolcuları olarak Trabzon limanına doğru yol alacaktı. Karaköy'de vapura binmek üzere beklerken herkesi vapura binmesi için yönlendirdim ve "az bir işim var, vapurun hareketine kadar döneceğim" deyip kimseye soru sorma fırsatı vermeden sirkeciye geçtim. İşimi bitirip döndüğümde babam bana ne yaptığımı sordu. "Büyük postaneye gidip telgraf çektim" dedim. Kime diye sormadılar, sorsalardı da söylemezdim. Zira telgraf çektiğim kişiyi hiçbirisi tanımıyordu. Vapurun hareketinden 4 gün sonra Trabzon'da, 1 gün sonra da Görele'deydik. Fındık hasatından önce düğünümüzü yapmalıydık. Uzun zaman sonra köyümüzde ilk kez davullu zurnalı ve kemençeli bir düğün oluyordu. Zira harp yıllarının yası ancak bitmişti. Samiha'nın düğün kıyafeti içinde bizim eve gelin girişinde annesinin gözlerinden dökülen 2 damla yaşa şahit oldum. Kim bilir bu yaşlar neyin yansımasıydı? Bir mutluluğa şehadet miydi, bir ayrılığa üzülmek miydi, bir yaşanmışlığa sevinmek miydi, bir yaşanmamışlığa hayıflanmak mıydı? Belki de en sonuncusuydu. Zira muhterem kayınvalideciğim ancak en son kızını düğün dernek yaparak verebiliyordu. Harp yıllarında yaslı günlerde ancak mahalle imamının birkaç şahit huzurunda kıydığı nikahlarla diğer kızlarını gelin edebilmişti. Bir müddet sonra herkes kendi evine çekilecekti. Samiha Hanım'ı ailesinden ayıran an da gelmişti. Düğünden sonra bu sefer Trabzon limanından bir yolcu vapuru ile onları uğurlayacaktık. Trabzon'a tüm aile birlikte gelmiştik. Biz de bu uğurlayıştan sonra birkaç gün daha köyde kalıp diğer akrabalarımızla ve köylülerimizle kaynaştık. Zaman ilerledikçe izdivaç için aldığımız müsaade de azalıyordu. Neticede ayrılık vakti bizim için de gelmişti. Tüm vedalaşmalardan sonra esaslı bir başka vedalaşmam daha olduğunu söyleyerek Samiha'yı da yanıma alıp Giresun'a geldim. Nedenini ve niçinini hiçbir şekilde söylemeden Giresun Kalesi'ne doğru yol aldık. Soğuk bir sabahta ve aralıklarla hafif çiselemenin eşliğinde kalenin yokuşunu tırmanıyorduk. Şehrin ve Karadeniz'in tüm güzelliğiyle görüldüğü her manzarada Samiha, ne güzel bir şehir, ne intizamlı, ne temiz gibi övgü dolu sözlerle Giresun'u beğendiğini vurguluyordu. Bense hiçbir şey demeden hüzünlü bakışlarımı ondan kaçırarak yoluma devam ediyor ve kaçamak cevaplarla sözü geçiştiriyordum. Samiha gibi uyanık ve aydın bir kadının benim bu halimi anlamamasına imkan yoktu. Lakin anlayışlı bir insan olarak beni üzmemek adına fazla üzerime gelmiyordu. Kalenin zirvesindeki merdiven basamaklarını çıkarken bir kez daha Giresun'un bu denli düzenli temiz ve şirin bir şehir olacağını hiç düşünmemiştim dediğinde durdum. Ona doğru döndüm ve İstiklal Marşı'nda yer alan bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı mısralarını söyledim. Şaşırmış vaziyette bana baktı. Ne demek istediğimi sorar gibiydi. Kızdığımı falan sandı. Yine bir şey demeden iyice zirveye ulaştık. Varmak istediğim yere gelmiştim. Başucunda bir bayrak, bayrağın altında omuzunda süngülü tüfeğiyle nöbet tutan bir asker ve yalnız başına bir mezar. Samiha bu manzarayı görünce şaşkın bakışlarla bana doğru baktı. Fakat bir mezar başına gelişimizde de hatırı sayılır bir veda için geldiğimi anlamış olacaktı ki, olanca hürmetiyle başındaki örtüsünü topladı. Ellerinde bulunan eldivenleri sıkılaştırdı, kolumdan çıktı ve bir adım gerime düşerek yürümeye başladı. Mezara doğru giden yolda merdivenleri tırmanırken arka tarafında bir sarıklıyı görmeye başladım. Yaklaştıkça cübbesini, yandan bakınca da sakalını gördüm. Mezarın etrafında dönen merdivenli yolun sonunda yüzünü tam olarak gördüm. Durdum. Kim olduğunu bilmediğim bu sarıklı, yaklaştıkça duydum ki mezarın başında Kur'an okumaktaydı. İyice yaklaştıkça anladım ki ezberden Yasin-i Şerif'i okuyordu. Sonlarına doğru geldiği okuduğu ayetlerden belliydi. Okumasının sonuna doğru gözleri kızarmaya başlayan sakallı El-Fatiha dedikten sonra ben, Samiha ve nöbet tutan asker de dahil hepimiz elimizi açıp onun okuduğu Fatiha'yı dinledik. Lakin Yasin'in sonlarına doğru gözleri kızarmaya başlayan sakallının Fatiha ile birlikte gözleri yaşarmaya başladı. Hıçkırıklara boğularak zar zor Fatiha'yı bitirdi. O anda yağmur yeniden çiselemeye ve rüzgar esmeye başladı. Islatırcasına yağan yağmurun altında bu duygu dolu sahneyi izliyordum. Dona kalmıştım. Çıt çıkarmayan asker, ne olup bittiğini hiç bilmeyen Samiha ve bizden habersiz ağlayan sakallı. Bu sakallıya baktıkça hafızam bana yardımcı olmaya başladı. Onu tanır gibi olmuştum. Nereden de bilmiyordum. Lakin bu mezarın başına geldiğine göre ona benim kadar değer veren birisiydi. Kimdi? Kim olduğuna dair hafızamda bir şeyler debelenip duruyordu. Ama ismi aklıma bir türlü gelmiyordu. Hatta hafızamdaki resmi dahi. Sakallı ağlamasını azaltarak asker ağaya başıyla selam verdikten sonra merdivenli yoldan inmeye başladı. Bizi fark etmemiş olması imkansızdı. Fakat hiç yokmuşuz gibi yanımızdan geçip gidecek gibiydi. Tam yanıma geldiğinde kolundan tuttum. Dur. Kimsin sen? Neden buradaydın? Neden Yasin okudun?
Esas sen kimsin?
Ben mühendis Mehmet Cemal, Göreleliyim.
Burada ne işin var o halde?
Ziyarete geldim.
Tanır mıydın?
Kim tanımaz? Giresun'un yiğit evladını, eski belediye başkanını, mebusunu, milli mücadele kahramanını, büyük şehidini kim tanımaz?
O şöhretlerden başka ne şekilde tanırdın?
Başkaca tanımazdım. Ankara'dayken birkaç görmüşlüğüm vardı, o kadar.
Benim ise kader bağım var.
Belli.
Kimsin sen?
Ne önemi var?
Önemi var. Seni bir yerlerden hatırlıyorum. Lakin çıkartamıyorum. Ağadayının mezarı başına gelip Yasin okuyacak kadar uzun süre durabildiğine göre belli ki dediğin gibi ona çok yakınsın. Kimsin sen?
Öyle yakınım ki... Daha doğrusu öyle yakındım ki Hicaz'dan döndüm.
ağadayının niyetini onun adına yerine getirdim. Sağ olaydı kendisi gidecekti. Onun adına beni yolladılar.
Şu halde?
Evet, senin ağadayı dediğin artık Hacı Ağadayı Topal Osman Ağa'dır. Ben de Kurtoğlu Hacı Hafız Hakkı Efendi namıyla bilinen bir fakirim.
Bu sözlerden sonra Kurtoğlu kabre doğru döndü, ellerini önde bağladı ve ihtiramlı bir duruş sergileyip olanca gücüyle bağırarak son sözlerini söyledi.
Vasiyetini yerine getirdim ve senin adına hacı oldum. Hacı Osman Ağa, Ağa dayı, Ağa hazretleri, Topal Osman, Osman Ağa.
Kurtoğlu Hacı Hafız Hakkı Efendi, bu ismi duymuştum, onu nerede görmüştüm?
Yok, ben onu hiç görmemiştim. Onu milli mücadeleye ahariyi davet eden Hafız Mustafa Efendi ile karıştırmış olmalıydım. Fakat neden? Tek bir şey aklıma geliyordu. Memleketimde dini bütün herkes bu savaşta yer aldı ama onu nereden tanıyordum, bunu bir türlü çözemedim. Yanımda artık Kurtoğlu Hacı Hafız Hakkı Efendi yoktu, çoktan gitmişti. Asker ağa ise bize doğru bakıyordu. Yağmur dinmiş, Karadeniz'e has o güzel deniz manzarası açığa çıkmıştı. Samiha ise şaşkın ve sorgulayıcı bakışlarla bana doğru bakıyordu. Rüzgarın çıkardığı seslerin arasına sallanan ağaç dallarından çıkan sesler de karışarak oluşan tabiat sesleri bizim suskunluğumuzu daha bir kat merliyordu.
Ağadayı ile vedalaşmaya geldik Samiha.
Bunu neden söylememişti? Saklanacak bir şey değil ki.
Söylemek istemedim, malum ölümü.
Anlatmıştın, hazin bir ölüm. Fakat harp yıllarında ne ölümler oldu, ne ocaklar söndü. Topal Ağa.
Hacı Topal Osman Ağa, ağadayı.
Evet, Topal Osman Ağa da vatan için vuruştu, yaşadı. Her fani gibi öldü. Savaş hangi canları almadı ki Mehmet Cemal? Seni buralara kadar getirdiğine göre onu çok seviyordun demektir. Ya da çok üzülüyorsun.
Üzülmeyen kimse yok. Ankara'da olanlar da dahil.
Fakat ölüm bu, onu buldu.
Buldu. Neticede bulacaktı da zaten.
Fakat harp ölümleri böyle olmaz mı Mehmet Cemal? Harp demek ölüm demek, mal kaybı, can kaybı demek. Ölecek gençler, sakat kalacak bedenler, yitirilecek ya da kazanılacak topraklar demek, dullar ve yetimler demek. Aslında harbin kazananı olmaz ama harp çaresizliğin konuşması demek. Bu cihetten bakınca hangi savaş haklıdır Mehmet Cemal?
Bizim savaşımız haklıydı.
27. ayrımın sonu. Sayfa 288.